Ayrım 44. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 481. Kısım 5. Sakatlık ve kimlik. Bölüm 18. Çalışma ve cinsellikle ilişkisi içinde sakat kimliğinin soykütüğü. Rose Garvin. Soykütüğü rehberliğindeki tarihin amacı, kimliğimizin köklerini keşfetmek değil, kendini onun dağıtılmasını adamaktır. Michael Foucault. 1977A, sayfa 162. Foucault'a göre, tarihten öğrenebileceğimiz en önemli ders, mevcut toplumsal gerçekliklerimize, hatta kimliklerimize meydan okuyup, onları değiştirmemizin mümkün olduğudur. Çünkü bu kimlikler, muayyen ya da değişmez şeyler değildir. Aksine, çeşitli yerleşik çıkarlara uyacak şekilde, toplumsal olarak inşa edilmişlerdir. Alternatif direniş örüntülerinin ve anlayışlarının bu şekilde yaratılmasını kolaylaştıran analitik araç, Foucault'un şimdiki zamanın tarihini geliştirecek bir araç olarak tarif ettiği soykütüğüdür. Bu yazı, modern zamanlarda sakat öznenin yaratılma sürecini soykütüğün uygulanmasına dayanıyor. Sakatlık kavramının modern çağda ideal liberal yurttaşın oluşumunda merkezi bir rol oynadığı ve bunu anlamanın en iyi yolunun iki temel özneleştirme tarzı olan çalışma ve cinselliğe odaklanmakla mümkün olduğu savunulacaktır. Bu özneleştirme tarzlarının sakatlık kimliğinin yaratılmasında oynadıkları tarihsel rolün ve son dönemde sosyal yardım reformu ve cinsel rehabilitasyon biçiminde tezahür etmiş olmalarının daha iyi anlaşılmasıyla daha etkili özgürleşme yollarının gelişmesine giden patikayı açacağına inanıyorum. Foucault 1980B sayfa 117 soykütüğünü öznenin tarihsel bir çerçeve içinde oluşumunu açıklayabilecek bir tahlil olarak tarif eder ve özne, teba, subject kelimesinin iki anlamı olduğunu iddia eder. Denetim ve bağımlılık yoluyla başkasına tabi olma ve bilinç ya da kendini bilme yoluyla kendi kimliğine bağlılık. İki anlamda boyunduruk altına alan ve tabi kılan bir iktidar biçimini akla getirir. Foucault 1982 sayfa 212. Foucault bu ikili anlamlamaya özneleştirme, subjectification olarak ifade edilen assujettissement adını verir. Bu görüşe göre kimlik, toplumsal anlamı kişisel deneyimi yerleştiren kilit bir mekanizma olarak görülebilir ve bu şekliyle iktidarı öznerliğe bağlayan ana araç olarak tarif edilebilir. Kendimizi nasıl gördüğümüz ve başkalarının bizim hakkımızdaki yargıları konusunda ne hissettiğimiz güçlü bir nüfuz ve birleşme noktasıdır. Ayrıca biz bunu tümüyle öz saygı ve kendini güçlü kılma gibi kişisel özellikler üzerinden değerlendirdiğimiz bir iktidar ürünü değil, bir kişisel büyüme ve tercih meselesi olarak gördüğümüzden çok daha güçlüdür. Kimlik bir yönetim, hükümet etme aracıdır. Çok güçlü bir düzenleyici kavramdır. Öyle ki, görünüşteki tercihlerimiz ve özgürlüklerimiz yoluyla inançlarımızı ve davranışlarımızı yöneten kendilik teknolojileri açısından kilit bir öneme sahiptir. Sakat kimliği özellikle aydınlatıcı bir özneleştirme alanıdır. Çünkü norma bir kontrpuan işlevi görecek şekilde tasarlanmıştır. Thompson, normal kavramını türeterek bu görüşün çerçevesini harikulade bir şekilde çizer. Kültürel kendiliğin başarısız özne konumunu adlandıran ikiliğin üstün kutbu, işaretlenmiş bedenleriyle normatın sınırını tahkim eden sapkın ötekiler tarafından ana hatları çizilmiş figürdür. Normat 1997 sayfa 8. Sakatlığın norma karşıt şekilde konumlandırılması, çalışma ve cinselliğin sakat kişiler için başta kimlik kaybı alanları olduğunu gösteren yakın döneme ait bir niteliksel araştırma projesinde vurgulanmıştı. Galvin 2005A. Bu işgörülerden hareketle sosyal yardım reformunun ve cinsel rehabilitasyonun bu normalleşme çerçevesini korumaya ve bu bakımdan yaşadığımız toplumda bağlı olanlar ile marjinalleştirilmiş olanlar arasındaki sınırları kollamaya çalışan kendilik teknolojileri olarak nasıl hali hazırda işlediğini göstereceğim. Rose 1996B, sayfa 340. Ama öncelikle çalışma ve cinsellik kavramlarıyla ilişkili olarak sakatlığın soykütüğünün izini sürmek gerekiyor. Çalışma ve cinsellik üzerinden sakatlığın soykütüğünü serimlemek. Soykütüğünün ilk görevi, araştırılan kavramın gün gibi aşikar olduğu ve ezelden biridir, mevcut biçimiyle var olduğu varsayımını sorunsallaştırmaktır. Gerçekten de soykütüğü yeni anlamların yaratıldığı tarihsel dönüm ve kırılma noktalarını araştırarak, şimdiki zamanın ön kabul olarak alınmasını bozmaya çalışır. Bugün bildiğimiz şekliyle sakatlığın ortaya çıkışının koşullarını yaratan tarihsel kopuş, Batı toplumlarında idari devlet, kapitalizm, pozitivist bilim ve liberal felsefenin ortaya çıktığı 18. ve 19. yüzyılda gerçekleşti. Sakatlık tam da bu dönemde modern öznenin tanımı için ontolojik açıdan hayati, kalibre edilen, kurumsallaşmış, tıbbileştirilmiş ve idari bir şey haline geldi. Sakatlık yalnızca onun sınırları dahilinde tanımlananları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda kültürel uzlaşımlara uymalarının bir ölçüsü olarak her insana etkide bulunan bir araç haline geldi. Bu süreci anlamak için sosyal modelin materyalist yaklaşımını Foucault'un soy kütüğüyle birleştirmek yararlıdır. Sosyal modeli şekillendiren materyalist yaklaşım, postyapısal bir çerçeveyle birçok açıdan uyumsuz gözükse de Foucault'un tarihselciliğini Marksist kökenlerden geliştirmiş olduğunu kabul etmek önemlidir. Olsen'in dikkat çektiği gibi Marksizmi sık sık eleştirmesine karşın Foucault'un yaklaşımı bir yöntem biçimi olarak, bir tarih izahı olarak ve toplumsal yapının bir tahlili olarak Marksizmle çarpıcı benzerlikler gösterir. 2004, sayfa 454. Sosyal modelin savunucularına göre sanayileşmeden ve fabrika üretiminin taleplerinden önce çok çeşitli işlevsel ve duyusal yeti eğitimi olan insanların üretim faaliyetine katılmaları mümkündü. Çünkü farklılıkları uyumlu hale getirilebiliyor, yeteneklerinden faydalanılabiliyordu. Oliver 1990. Bu sayede bu kişiler yaşadıkları topluma karışıp kaynaşabiliyorlardı ve bu bakımdan sakat kişiler toplumsal açıdan tanınmış ayrı bir grup oluşturmuyordu. Patterson ve Hughes 2000, sayfa 36. Fakat büyük ölçekli fabrika üretimine geçilmesiyle birlikte işçilerin makineleşme ve zamana bağlı çalışmaya uymaları gerekli hale geldi ve böylece bu tür bir emek için gerekli özelliklerden mahrum olan bireyleri açıkça dezavantajlı konuma getirdi. Marx'ın savunduğu gibi makineli üretim tek tip bir iş gücü gerektiriyordu. Ayrıca çalışma insanlar arasındaki entelektüel ve bedensel farklılıkları göz önüne alacak şekilde örgütlenmemişti. 1999, sayfa 80. Dolayısıyla sakat tabiri, modern iş gücünün talepleriyle uyumlu olarak iş göremeyenleri tarif etmek için kullanılan bir kelime haline geldi. Çok açık ki, çalışma, insanların hayatlarının tanımlanması ve hayatta kalmalarını sağlanması noktasında her zaman önemli bir rol oynamıştır. Modern çağda farklılık, çalışmanın yeni bir şekle bürünmüş ve belli bir ideolojik çerçevede ve disiplin mekanizmaları rejiminde kök salmış olmasıdır. Foucault'a göre çalışma, her zaman üretken bir işlevi sahip olmuş olsa da, modern çağda iki ek işlev daha edinmiştir. Sembolik işlev ve dressage, yani disiplin işlevi, 1980a, sayfa 161. Bu yeni toplumsal alana katılamayanlar, ancak özerk, rasyonaliteye dayalı, liberal öznenin sembolik ve disiplinci özelliklerinden mahrum olarak görülebilirdi. İşte bu insanlar sapkın olarak tanımlandı. Jolly'nin savunduğu gibi çalışabilenler ve çalışamayanlar şeklindeki idari kategoriler merkezi çalışma sistemine katılmadıkları ya da katılamadıkları için toplumsal düzeni tehdit teşkil edenleri saptamak için geliştirilmişti. 2000, sayfa 796. Ama sakatlık bir yandan toplumsal düzene tehdit olarak algılanırken, diğer yandan o düzenin sınırlarının çizilmesi ve bekası açısından hayatiydi. Son 200 yılda sakatlık, çalışma ile olan kopmaz bağını korudu. Özelde sakatlığın tıbbileştirilmesi, yeti eğitimleri olan kişilerin iş gücüne katılabilmelerini ve böylece ideal yurttaşı tanımlayan kendi kendine yeterlilik, sıhhat, zenginlik ve tüketimcilik özelliklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla onları rehabilite etmeyi ve normalleştirmeyi amaçlayan bir çerçeveye yerleştirilmiştir. Aynı zamanda sakat kişileri ilk başta kurumlara kapatan bölücü pratiklerin toplumun genelinde işlemesine olanak tanıdı ve bu tür aleni fizik dışlama biçimlerine olan ihtiyacı azalttı. Ve sakat kişiler bir zamanlar içinde bulundukları kapalı kalelerden çıkıp özgü bir durumda dolaşmaya başladıkça özneleştirme üzerindeki denetim yöntemleri daha esnek ve daha yaygın hale geldi. Foucault 1977b sayfa 211. Cinsellik ise çok daha incelikli ama belki de daha güçlü bir özneleştirme ve normalleştirme tarzı olarak işlemiştir. Çalışma gibi cinsellik de modern çağda yeni bir anlam edinmiştir. Foucault'un History of Sexuality'de Cinselliğin Tarihi. Bakınız, Foucault Cinselliğin Tarihi, çeviren Hülya Uğur Tanrıöver, 3. basım, 2010 İstanbul Ayrıntı Yayınları. Gösterdiği gibi cinsellik, iktidarın uzman bilgisi, idari yönetim ve kişisel arzu arasındaki etkileşim yoluyla öznellikle birleşmesini sağlayan hayati bir mekanizmadır. Foucault, cinselliğin geleneksel tarihlerde iddia edildiği gibi, Victoria çağı değerleri tarafından bastırılmış ama bu baskıya karşı çıkanlar tarafından özgürleştirilmiş olan içkin bir insan niteliği olmadığına dikkat çeker. Cinsellik, daha ziyade şöyle gözükür. İktidar ilişkileri için özellikle yoğun bir aktarma noktası, erkeklerle kadınlar arasında, gençlerle yaşlılar arasında, öğretmenlerle öğrenciler arasında, din adamlarıyla sıradan insanlar arasında, bir yönetim ile bir halk arasında. Foucault, 1978, sayfa 103. Cinselliğin sürekli yasaklandığı ve susturulduğu düşüncesine karşı çıkan Foucault, 1978, sayfa 17. Son 300 yılın cinsellikle ilişkili olarak gerçek bir söylemsel patlamayı temsil ettiğini ve bireyin iç yaşamının ve bedenin doğal durumunun cinselliğin tıbbileştirilmesi ve psikolojikleştirilmesi yoluyla bilgi ve iktidar sistemleriyle yapay bir birlik haline getirildiğini savunur. Sayfa 146. Sakatlıkla cinselliğin kesiştiği noktada ortaya çıkan özgür marjinalleşme iki ayrı ama bağlantılı biçimden birine bürünür. Sakat kişi ya aseksüel ya da sapkın olarak kategorize edilir. Bu kategoriler arasındaki bağlantı normla olan ilişkilerine bağlıdır. Sakatlık çoğu zaman insanların normal cinsel pratiklere girişme yeteneğini ve veya başkalarında normal cinsel arzu uyandırma kapasitelerini yok etme olarak görüldüğünden, ya sakat kişiler artık cinsel varlıklar olarak görülmezler ya da cinsel bir tarzda davranmakta ısrar ettikleri takdirde arzuları ve davranışları ancak sapkınlık üzerinden açıklanabilir. Bir cinsel kimliği sürdürmenin diğer yolları tasavvur edilemez, kabul edilemez hale getirilir. Wilkerson'ın ifade ettiği gibi, diğer birçokları gibi fiziksel sakatlıkları olanlar için de yansıması sessizlik ve anlaşılmazlık, cinselliklerinin başkaları, hatta belki de kendileri için bile tutarsız, anlaşılmaz hale gelmesi olabilir ki, cinsel failliği ve onun parçası olan kendilik duygusunu ve öz yeterlilik hissini önemli ölçüde azaltan kültürel tutumların bariz bir örneğidir bu. Wilkerson, 2002, sayfa 46. Bu sessizlikler, izin verdikleri şeyler kadar söylemin üretimi açısından da önemlidir. Sessizlikler, der Foucault, 1978, sayfa 27. Söylemin mutlak sınırı olmaktan çok, söylemlerin altında yatan ve söylemlerin nüfuz eden stratejilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu örnekte bazı kişiler için yasaklanan şey, başkaları için iyi ve doğru olan şeyi açıklayıcı olarak işlev gösterir. Hiyerarşik bir ikiciliğin ayrıcalıklı tarafı, işlevine uygun olarak norm her zaman ne olmadığı üzerinden tanımlanır ve güçlendirilir. Foucault, 1978, aseksüelleştirme ve sapkınlığı modernliğin iktidarı tıp üzerinden kendiliğe bağlama projesinin çelişkili ama ayrılmaz bir parçası olarak görür. Foucault, aseksüelleştirmeyi çocukların cinselliği üzerinden ele alır. Burada aseksüelleştirmenin etrafında sayısız kurumsal aracın ve söylem stratejisinin kullanıldığı önemli bir çekişme alanı haline geldiğini ve tüm sessizlikler gibi diğer söylemlerin kontrpuanı ve belki de bunların faaliyet göstermesi için gerekli koşul olarak işlediğini savunur. Sayfa 30. Aynısı yalnızca cinsellikle ilişki olarak değil, aynı zamanda bakım için başkalarının muhtaç olmaları açısından da dikkat çekici şekilde çocuksulaştırılmış olan sakat kişilerin aseksüelleştirilmesi için de söylenebilir. Dolayısıyla normatif söylemlerin üretimi ve yeniden üretimi açısından bakıldığında, sakatlığı ve cinselliği çevreleyen sessizlikler, cinselliğin kabul edilebilir biçimlerinin neyin oluşturduğuna dair her gün bizi istila eden kültürel imgeler kadar hayati değere sahiptir. Sapkınlık kavramı da benzer bir amaca hizmet eder. Neyin arzulanır kimlikler, kabul edilebilir varlık tarzları olarak düşünülebileceği konusunda sınırları belirler. Sakat kişiler için sapkınlık mevhumu iki uçlu bir açmaz oluşturur. Eğer sakat kişiler kendilerini cinsel varlıklar olarak düşünmeye cesaret ederlerse ya da öyle davranırlarsa sapkın olarak görülebilirler. Ama bazı açılardan daha da kahredici olan, onları çekici bulan birinin çoğu zaman fetişist diye nitelendirilmesidir. Dolayısıyla özetlersek, Foucault'un çalışması cinsel açıdan çekici olan ile cinselliği olmayan, güzel ile çirkin, arzulanır olan ile sapkın olan arasındaki sınırların inşasının, gerek normalleştirme sürecini tetikleyen bölücü pratikler açısından ayrılmaz hale geldiğini ortaya koyar. Sonuçta ortaya çıkan şey çalışabilmek ya da cinsel açıdan aktif veya çekici olmak gibi belli özelliklerin bir insanın uygun şekilde topluma dahil edilebilmesi için gerekli öz saygıyı ve saygınlık düzeyini tanımlayacak şekilde tekrar tekrar nakşedildiği katmanlaşmış toplumdur. Yönetimsellik, sakatlığın çağdaş bir soykütüğü. Yönetimsellik, soykütüğünün tarihsel açıdan özgü bir biçimi olarak yararlı bir şekilde anlaşılabilir. Foucault bu kavramı ölümünden kısa süre önce geliştirmiş ve refah devletinin paternalizminden neoliberalizme özgü ekonomik rasyonaliteye ve kamu sektörünün küçülmesine doğru giden dönüşüme odaklanma eğilimde bir düşünce ekolü doğurmuştur. Bu kesişim, çağdaş özneleştirme süreçlerini ve bunların yönetimsel bir kavram olarak, yani insanların düşünme ve hareket etme tarzlarını şekillendirmeye yarayan bir kavram olarak sakatlığın inşasını, katılım biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlayan bilhassa güçlü bir bağdır. Çalışma ve cinselliği, şu anda bizi belli bir mesafeden yönetmeye hizmet eden farklı iktidar ağları içine yerleştirecek bir analize tabi tutmakla kimliklerimizin en mahrem alanları gibi görünen şeyin yönetimsel biçimlerle nasıl sürekli ilişkide olduğunu anlamak mümkün hale geldiği gibi aynı zamanda bu tür bir analiz olumsuz öz algılarla olan bağlarımızı gevşetmeyi nasıl başarabileceğimizi ve çoğu zaman başardığımızı anlamamıza da yardımcı olabilir. Sakatlığın ve sakat öznerliğinin bugün nasıl tezahür ettiğine ilişkin olarak aşağıda sunulan analizler, günümüz Batı dünyasında toplumla bütünleşmiş olanlarla marjinalleştirilenler arasındaki bölünmede temel düzenleyici kavramal olarak çalışma ve cinselliğin kullanıldığı önermesine dayalıdır. Yönetimin tabi kılınmış özneleri aktif, girişimci, özerk, kendi ayakları üzerinde duran ve cinsel arzulanırlığı sağlayacak bir uygunluk ve fiziki çekicilik düzeyine ulaşıp bunu koruyabilecek kişiler olarak inşa edilir. Bu normalleştirme sürecinin kazananları güya bu özelliklere en çok yaklaşan kimseler, kaybedenleri ise normatif standartlara göre pasif, bağımlı, yoksul ve veya itici olanlardır. Neoliberal özneleştirmenin mekaniğinin yönetimsel yönünden incelenmesinde kilit öge, ilkin kimsenin sonunda gerçekten kazananı olduğunu hissetmediğinin anlaşılmasıdır. Çünkü norma ulaşmanın olanaksızlığı, başarılı gibi gözükenleri bile bu ideallere ulaşamadıkları hissine sürükleme eğilimindedir. İkincisi, sakat kişiler artık ne olmamak gerektiğini hatırlatacak şekilde tümüyle başıboş bırakılamazlar. Bunun yerine sakat olmaktan kurtulacak şekilde aktif ve girişimci neoliberal yurttaşın özelliklerini geliştirmeye giderek daha fazla teşvik edilirler. Bu yazının geri kalanında marjinal konumdan kurtuluş önerme iddiasındaki bu yönetimsel süreci irdeleyeceğiz. 44. ayrımın sonu sayfa 488.